Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Dönüş Yolu. Yazarı Erich Maria Remarque. Özgün adı Der Weg Zurück. Çevirmeni Burhan Arbat. Türü roman. Everest Yayınları 1. basım Mayıs 2012. ISBN numarası 978-605-141-033-3. Bu kitap 296 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Temmuz 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Savaşın incittiği insanlara bir ses veren Erich Maria Remarque, bize hatırlattıklarıyla her zaman el üstünde tutulması gereken bir yazar. Savaşın dehşetini beraberinde getirdiği yıkımı, bu dehşet ve yıkımın insanları birbirine nasıl yabancılaştırdığını çarpıcı bir şekilde yazan Remarque, savaşla ilgili bildiğimizi sandığımız gerçekleri sorgulamamızı sağlarken, edebiyatın ne kadar güçlü ve ölümsüz bir kaynak olabileceğini de bir kez daha kanıtlar. Batı cephesinde yeni bir şey yokun devamı niteliğinde olan Dönüş Yolu, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle beraber evlerine dönen bir grup askerin topluma uyum sağlamakta yaşadığı zorlukları anlatıyor. Başta aileleri olmak üzere tüm toplumdan kopmuş, ıssızlaşmış askerler gündelik hayatın akışına kapılmakta, askerlikteki hiyerarşik ve sosyal düzenin artık geçerli olmadığını idrak etmekte güçlük çekmektedirler. Onca ölüm gördükten sonra yaşamın anlamını sorgulamaya başlayan eski askerler nihayetinde birbirlerine de yabancılaşmaya başlarlar. Yayımlandığı günden bu yana güncelliğini koruyan Dönüş Yolu, Burhan Arpad'ın Remarque'la yaptığı röportajla birlikte Everest Yayınları'nın Dünya Klasikleri dizisindeki yerini alıyor. Erich Maria Remarque 22 Haziran 1898'de Osnabrück'te doğdu. 18 yaşındayken askere alındı ve 1. Dünya Savaşı'nda Batı cephesine gönderildi. Aynı yıl 31 Temmuz'da ağır yaralanınca askeri bir hastaneye kaldırıldı ve savaşın sonuna kadar burada kaldı. Remarque savaş bitince öğretmenlik ve mezar taşçılığı gibi çeşitli işlerle uğraşıp 1927'de en çok tanınan romanı Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok'u yazdı. Ama kitap ancak 1929'da bir yayıncı bulabildi. Yayınlanır yayınlanmaz Almanya başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren roman 1930'da sinemaya uyarlandı. Remarque 1931'de Batı cephesinin devamı niteliğindeki Dönüş Yolu'nu tamamladıktan sonra İsviçre'ye, yaklaşık 10 yıl sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Kitapları Naziler tarafından yakıldı ve kız kardeşi anti-Nazi propagandası yapmaktan suçlu bulunarak idam edildi. Remarque bu süre zarfında İnsanları Seveceksin, Tedirgin Hayat ve Lisbon'da Gece gibi eserler verdi ve ABD vatandaşı oldu. 1957'de eşinden ayrıldıktan sonra ertesi yıl Paulette Goddard'la evlendi. 25 Eylül 1970'te öldü. Burhan Arpat, 19 Mayıs 1910'da doğdu. Burhan Arpat, Rehberi Tahsil Numune Mektebi ve Orta Ticaret Mektebi'nden sonra babasının erken ölümü üzerine genç yaşta hayata atıldı. 1936'ya kadar Tekel Cibali Fabrikası'nın muhasebesinde görev aldı. Gazetecilik mesleğine ilk adımları 1936'da girdiği Vakit Gazetesi'nde attı. Daha sonra çeşitli gazetelerde muhabir, istihbarat şefi ve köşe yazarı olarak çalıştı. Öykülerini Türk tiyatro hayatını yansıtan röportaj türü yazılarını ve gezi izlenimlerini 10 kitapta topladı. Burhan Arpat 1943'ten başlayarak Alman dili edebiyatından yaptığı çevirilerle özellikle Erich Maria Remarque ve Stefan Zweig'ı ülkemizde tanıtan kişi olarak bilinir. Arpat'ın dilimize kazandırdığı 40'a yakın yapıtın yazarlarının ortak bir özelliği vardır. Hepsi de insancıl, antifaşist, antimilitarist ve barışseverdir. Stefan Zweig cemiyeti üyesi olan Arpad, Alman dili edebiyatının en seçkin yazarlarından yaptığı çevirilerle bu ülke edebiyatlarının Türkiye'de tanınmasına olan katkılarından dolayı da 1985 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Altın, 1. derece liyakat madalyasına, 1987 yılında da Avusturya Cumhuriyeti Bilim ve Sanat için 1. derece onur, Altın madalyasına layık görüldü. Giriş. İkinci alaydan hayatta kalanlar cephe gerisinde bir siper yıkıntısında uzanmış dalgın dalgın çevreyi süzüyorlar. Yup birdenbire ne tuhaf mermiler diyor. Ferdinand Kossole ne gibi diye sorarak hafifçe doğruluyor. Yup dinlesene yanıtını veriyor. Kossole bir elini kulağının arkasına koyup dinliyor. Bizler de gecenin derinliğine kulak veriyoruz. Ama topçu ateşinin boğuk gürültüsünden ve mermilerin kulak tırmalayıcı vıj vıjlarından başka bir şey duyulmuyor. Bir de sağ taraftan gelen makineli tüfeklerin takırtısı ve arada bir çığlıklar. Ama bütün bunlara yıllardan beri alışığız. Bu gibi şeyler için konuşmaya değmez. Kossole yupa kuşkuyla bakıyor. Bir iki de tutuk tutuk, tam da şimdi kesildi diye kendisini haklı çıkarmak istiyor. Kossole onu bir daha tepeden tırnağa süzüyor ama yupun yine de kılını kıpırdatmadığını görünce arkasını dönüp homurdanmakla yetiniyor. Karnındaki lahanalar gaz yapmış. Senin mermi sesi sandığın da bu. Gözlerini kapayıp bir uyku çeksen daha iyi edersin. Bunu söylerken toprağı kabartıp başının altına bir çeşit yastık yapıyor ve çizmeleri suya kaymayacak biçimde yere uzanarak insanın evinde bir karısı ve iki kişilik bir yatağı olsun da diye bir şeyler mırıldanırken gözleri kapanıyor. Yup köşesinden merak etme yerin boş değildir diye bastırıyor. Kossole bir gözünü açıp ona öfkeyle bakıyor. Ayağa kalkmak ister gibi bir hali de var ama sonra karına böyle bir şey tavsiye etmem baykuş herif diye omurdanmasıyla horlaması bir oluyor. Yup yanına gelmem için bana bir işaret yapıyor. Adolf Bethge'nin çizmelerinin üstüne atlayıp yanına oturuyorum. O horuldayandan tarafa dikkatle bakarak acı acı, ''Böyleleri kim, kültür kim derim sana?'' diyor. Yup savaştan önce Köln'de bir avukatın yanında yazıcıydı. 3 yıldır asker olmasına rağmen hala çok duyarlıdır ve buralarda kültürlü bir adam gibi görünmeye pek değer verir. Bunun ne olduğunu kendisi de gerçi pek bilmez ama vaktiyle işittiklerinden özellikle şu kültür kelimesini unutmamıştır. Buna denizde boğulmamak için tahtaya sarılır gibi sarılmıştır. Burada herkesin buna benzer bir şeyi var. Birinin karısı, bir başkasının ticarethanesi, bir üçüncünün çizmeleri, Valentin Laher'in içkisi ve Cayden'in de domuz yağlı iri fasulyeleri bir defacık daha tadabilmek isteği. Oysa Kossole bu kültür sözünden hemen köpürüyor. Çünkü bu kelimeyle katı yaka kavramı arasında herhangi bir ilişki buluyor. Bu da onu çileden çıkarmaya yetiyor. Hatta şimdi bile aynı şey oldu. Horultusuna ara vermeden kısaca seni yazıcı bozuntusu pis teke seneyi bastırıyor. Yup saygılı bir tavırla başını sallıyor. Biraz ısınalım diye bir süre birbirimize iyice sokularak yan yana oturuyoruz. Gece ıslak ve soğuk, bulutlar geçip geçip gidiyor. Bazı bazı yağmur yağıyor. O zaman biz de üstüne oturduğumuz sedyeleri alıp yağmur geçinceye kadar başlarımızın üstünde tutuyoruz. Bataryaların ağır alevi ufku aydınlatıyor. Öyle hoş bir görünümleri var ki oranın buradan daha az soğuk olduğuna inanacağı geliyor insanın. Roketler topçunun aydınlatma fişeklerinin üstünden renkli ve gümüşten çiçekler gibi yükseliyor. Bir çiftlik yıkıntısının üzerinde puslu havada iri ve kıpkırmızı bir ay yüzüyor. Yup evlerimize döneceğimizi sanıyor musun diye fısıldıyor. Omuz silkiyorum öyle diyorlar. Yup sesli sesli soluyor. Sıcak bir oda, bir divan ve akşamları sokağa çıkmak. Bütün bunları hala gözünün önüne getirebiliyor musun? Düşünceli düşünceli, son izinli çıkışımda sivil giysimi bir giyeyim istedim diyor. Ama öyle küçük geldi ki yenisini satın almam gerekti. Burada bütün bu kelimelerin doğaüstü anlamları oluyor. Sivil giysiler, divan, akşamlar, insanın aklı başından gidecek gibi. Piştiği kabın paslı teneke tadı kahvelerimize fazlaca sindiği zaman da böyle olur ve sıcak içeceğimizi boğulur gibi çıkarırız. Yup dalgın dalgın burnunu karıştırıyor. Vitrinler, kahvehaneler ve karılar, hey be! Soğuktan buz gibi olmuş ellerimi soluğumla ısıtıyorum. Sen hele şu cenabet yerden bir kurtulabilirsen takkeni göğe fırlat. Yup sıska ve çarpık omuzlarının üstüne çadır bezini çekiyor. Haklısın, peki sen buradan kurtulunca ne yapmak niyetindesin? Gülüyorum, ben mi? Benim yine okula gitmem gerekecek herhalde. Benim, Willie, Albert ve hatta şu karşı taraftaki Ludwig'in de... Bunu derken arka tarafımızdaki bir sığınak yıkıntısında iki kaputa sarılıp yatmış birisini işaret ediyorum. Hay Allah müstahakını versin, ama bunu yapmazsınız değil mi? Bilmiyorum ama herhalde mecbur kalacağız derken öfkeleniyorum. Nedenini bilmeden öfkeleniyorum. Kaputların altında bir kımıldama oluyor. Soluk ve zayıf bir yüz ortaya çıkıyor. Hafifçe inliyor. Yerde uzanan benim sınıf arkadaşım ve takım komutanımız Ludwig Breyer. Haftalardan beri kanlı basuru var. Dizanteri oldu kesinlikle. Ama cephe hastanesine tekrar gitmek istemiyor. Burada bizlerin yanında kalmayı yeğliyor. Çünkü hepimiz barışı bekliyoruz. Barış olunca da onu hemen birlikte götürebiliriz. Cephe hastaneleri ağzına kadar dolu. Kimsenin kimseyle doğru dürüst ilgilendiği yok. Hele oradaki yataklardan birine yatan kimse biraz da ölmüş sayılıyor. Çevredekiler birer ikişer ölürken aralarında yapayalnız yatana ölüm bulaşır ve son dinsel tören yapılırken sıra ona da geliverir. Bizim sağlık eri Max Weil bir çeşit sulu alça elde etti. Yedikçe bağırsaklarını sıkıştırsın da tutsun diye. Buna karşın günde 20-30 kez pantolonunu aşağıya sığırıyor. Şimdi bir kenarda aynı işi yapması gerekiyor. Köşenin ötesine geçmesine yardım ediyorum. Breyer yere çömeliyor. Yup bana doğru bir el işareti yapıyor.
Duyuyor musun? Yine başladılar.
Ne var yine?
Deminki mermiler.
Kossole kımıldanıyor ve esniyor. Sonra yerinde doğruluyor ve iri yumruğunu amlamlı amlamlı süzerek Yup'a yan yan bakıyor.
''Ulan bize yine palavra atıyorsan senin pestilini çıkarırım.''
Kulak kabartıyoruz. Şimdiye kadar hiç duymadığımız bir ses, obüslerin vıj vıjlarını ve ıslık seslerini bastırıyor. Bu kısık ve uzayıp giden ses öyle garip ve bambaşka ki tüylerim diken diken oluyor. Willie Homeyer gaz bombaları diye bağırıp yerinden fırlıyor. Şimdi hepimiz uyanığız ve heyecan içinde kulak kabartıyoruz. Weisling havayı gösteriyor. İşte göründüler, yaban kazları. Bulutların kirli grisinin önünden kara bir çizgi, bir kama geçiyor. Uç tarafı aya yönelmiş. Şimdi de ayın kırmızı yuvarlağını kesiyor. Kara gölgeler iyice seçiliyor. Bir sürü kanattan oluşmuş bir köşecik, yabanıl ve garip sesler çıkaran takırtılı bir katar uzaklaşıp gözden kayboluyor. Willie işte oralara gidiyorlar diye omurdanıyor. Böyle basıp gidebilmek müthiş bir şey. İki kanat taktın mı tamam. Heinrich Weisling kazların arkasından baktıktan sonra ağır ağır kış geliyor yine diyor. Köylüdür böyle şeyleri bilir. Ludwig Breyer arazinin meyline kederli bir tavırla hafifçe yaslanıyor ve bunları ilk defa görüyorum diye mırıldanıyor. Ama birdenbire ve en çok keyiflenen bizim Kossole, durumu Weisling'e bir daha ve çabucak anlattırıyor ve yaban kazlarının besili kazlar kadar iri olup olmadığını herkese ayrı ayrı soruyor. Weisling hemen hemen o kadar diyor. Kossole hayvan herif derken heyecandan çenesi titriyor. Desene şöyle bir 15-20 enfes kızartma havada uçuyor. Ta tepemizde yine kanat sesleri dalgalanıyor. Yine boğuk ve kaba bir çığlık bir atmaca gibi kafataslarımıza çarpıyor. Havada süzülen kanatların gürültüsü, uzaklaşan bağırışmalar ve gittikçe artan rüzgarın vuruşları sert ve ani bir özgürlük ve yaşama simgesi gibi birbirine karışıyor. Bir silah patlıyor. Kossole silahını bırakıp merakla gökyüzüne bakıyor. Sürünün tam da ortasına nişanlamıştı. Yanı başında duran caden kazlardan biri düşerse tıpkı bir av köpeği gibi fırlamaya hazır. Ama sürü tek kayıp vermeden uçuşuna devam ediyor. Adolf Bethke yazık diyor, şu berbat savaşın ilk aklı başında atışı olacaktı. Kossole hayal kırıklığına uğramış bir şekilde silahını kenara itiyor. Birkaç kurşunum daha olsaydı derken mahzunlaşıyor ve hayallere dalıyor. Farkında olmadan geviş getiriyor.
Onu süzmekte olan Yüp hele diyor, elma ezmesi ve kızarmış patates de olsa değil mi? Kossole ona zehir gibi bir bakış fırlatıyor. Kapa çeneni yazıcı bozuntusu! Yüp havacı olsaydın şimdi onları bir ağla yakalardın diye sırıtıyor. Kossole bak herif diye lafını kesip yine uykuya dalıyor. Yapılacak en iyi şey de bu. Yağmur hızlanıyor. Birbirimizle sırt sırta verip çadır bezlerini üstümüze çekiyoruz. Şu siperin içinde bu halimizle bir yığın kara topraktan farksızız. Toprak, üniforma ve aralarında bir parçacık hayat. Keskin bir fısıltıyla uyandırılıyorum. İleri, ileri! Uykulu uykulu ne oluyor, ne var diye soruyorum. Kossole ileriye gitmemiz gerekiyor diye homurdanıyor ve öte berisini topluyor. Şaşkınlıkla oradan yeni gelmiştik diyorum. Weisling'in ne saçma diye küfrettiğini duyuyorum. Savaş bitti ya. Haydi ileri. Hareket emrini bölük komutanımız Heal veriyor. Siperlerin arasında telaşla koşuyor. Ludwig Breyer ayağa kalkmış bile. Tevekkülle çare yok buradan çıkmalıyız diyor. Ve birkaç tane el bombası alıyor. Adolf Bethke onu süzüyor. Sen burada kalmalısın Ludwig. Bu dizanterinle bir yere gidemezsin. Breyer hayır anlamında başını iki yana sallıyor. Kılıç kayışları şakır diyor, tüfekler takır diyor ve ölümün o çürük ve bozulmuş kokusu yerden yükseliveriyor yine. Ondan büsbütün kurtulmuş olduğumuzu sanmıştık. Çünkü barış düşüncesi ilerimizde bir roket gibi yükselivermişti. İnanmamış ve kavramamış da olsak sadece umudu bile yetiyordu. Söylentinin yayılması için geçmesi gereken birkaç dakika bizleri daha önceki 20 aydan fazla değiştirmeye yetiyordu. Bir savaş yılı ötekinin üstüne yığılmış, bir umutsuzluk yılı diğerini izlemişti. Geçen zaman hesaplanınca duyulan hayret bu kadar zamanın geçmiş olmasından duyulan hayret kadar da hemen hemen. Ama barışın her gün gelmek üzere olduğunun ilan edildiği şu sırada her bir saatin ağırlığı binlerce defa fazlalaşıyor ve ateş altında geçen her bir dakika daha önce geçen zamanın tümünden daha ağır ve daha uzun görünüyordu bizlere. Rüzgar siperlerin kum torbaları kalıntıları çevresinde uluyor ve bulutlar ayın üzerinden acele acele geçiyor. Işıklar ve gölgeler durmamacasına yer değiştiriyor. Birbirimizin peşi sıra ve birbirimize iyice sokularak yürüyoruz. Birkaç kişiden başka bütün mevcudu öldürülmüş zavallı bir ikinci alayın meydana getirdiği bir gölgeler topluluğu. Zaten bütün alayın mevcudu normal bir bölüğün ancak yarısı kadar. Ama hayatta kalan bu son birkaç insan da iyice elekten geçmişlerden. Hatta aramızda 1914'tekilerden 3 kişi var. Bethke, Weisling ve Kossole. Bu üç her şeyi biliyorlar ve hareket savaşlarının ilk aylarına ait öyküleri Almanya'nın eski dönemlerinden söz açarmış gibi anlatıyorlar kimi zaman. Yeni mevzide herkes bir köşe ve bir delik aranıyor. Fazla bir değişiklik yok durumda. Aydınlatma fişekleri, makineli tüfekler ve kocaman fareler. Willy iyi ayarladı, bir tekmeyle bir tanesini havaya fırlatıyor ve bir kürek vuruşta ikiye bölüyor. Tek tük silah patlıyor, sağ taraftan uzaklarda patlayan el bombalarının gürültüsü duyuluyor. Weisling inşallah burası sessiz kalır diyor. Willy tam şu sıra bir de bu başımıza gelsin diye başını iki yana sallıyor. Valentin işi ters giden burnunu karıştırırken parmağını kırar diye homurdanıyor. Ludwig bir çadır bezine uzanmış, onun arkada kalması gerekirdi gerçekten. Max Weil yutsun diye bir iki tablet veriyor. Valentin de içki içmeye kandırmaya çalışıyor. Lederhose bir edepsizlik öyküsü anlatıyor ama kimsenin dinlediği yok. Çevrede uzanıyoruz, vakit ilerliyor. Birdenbire toparlanıp başımı kaldırıyorum. Betke'nin de yerinden sıçradığını görüyorum. Caden bile kımıldanıyor. Yılların kazandırdığı içgüdü bir şeyler haber veriyor. Bunun ne olduğunu henüz bilen yok ama olağanüstü bir şeyler olduğu kesin. Başlarımızı uzatıyor ve gözlerimizi iyice kısıp alacakaranlıkta bir şeyler görmeye çalışıyoruz. Herkes tetikte, herkesin bütün duyuları sonuna kadar gerili. Bütün beden kasları yaklaşan ve tehlikeden başka bir şey getirmeyecek olan büyük bilinmezi karşılamaya hazır. El bombalarının hafif şıkırtısı duyuluyor. En iyi bomba atanımız olan Willy bombaları almış, yerde sürünerek ilerliyor. Kediler gibi yere yapışmış bekliyoruz. Yanı başında Ludwig Breyer'i fark ediyorum. Heyecandan gerilmiş yüz çizgilerinde hastalıktan eser yok. Onun yüzüne bütün buradakilerin o zehir gibi yüzü, siperdekilerin yüzü oluvermiş. Bu yüzler müthiş bir uyanıklık sonucu. Anlamını kavramadan çok önce bilinçaltımızla seziyoruz. Sis dalgalanıyor ve uçuşuyor. Hepimize böyle tehlike işareti veren şeyin ne olduğunu birden hissediyorum. Sadece sessizlik. Çevre birden sessizleşiverdi de ondan. Ne makineli tüfek, ne atış, ne patlayış, ne mermilerin ıslığı var. Hiç, ama hiçbir ses duyulmuyor. Ne bir atış, ne de çığlıklar. Sadece sessizlik, bir ölüm sessizliği. Birbirimize bakıyoruz. Sessizliği aklımız almıyor. Savaşta bulunalı beri böyle bir sessizlik ilk defa oluyor. Acaba neden bu sessizlik diye havayı adeta kokluyoruz tedirginlikle. Zehirli gaz mı gelecek? Ama rüzgar uygun değil, uzaklaştırır. Bir saldırı mı olacak? Böyleyse sessizlik önceden ele verecek. Acaba ne? Heyecandan öylesine terliyorum ki elimdeki bombalar sırılsıklam olmuş. Sinirlerimiz kopacak gibi. 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor. Valentin Laher 15 dakika oldu diye sesleniyor. Sise karışan sesi bir mezardan geliyormuş gibi boğuk boğuk. Ama hala bir şeyler olmuyor. Ne bir saldırı, ne de önünüzü birdenbire karartan ve sıçrayan gölgeler. Eller gevşeyip yine kenetleniyor. Dayanamıyoruz. Cephenin gürültüsüne öylesine alıştık ki bu yük üstümüzden kalktığı zaman balonlar gibi pat diye patlayıp havaya uçmamız gerektiğini sanıyoruz. Willy'nin birdenbire dikkat be, barış bu demesi bir bomba etkisi yapıyor. Yüzlerdeki gerginlik gevşiyor, hareketlere bir avarelik ve güvensizlik geliyor. Barış mı? İnanmadan süzüyoruz birbirimizi. Barış mı? El bombamı bırakıveriyorum. Barış mı? Ludwig yine çadır bezine oturuyor usulca. Barış mı? Betke'nin bakışlarına öyle bir başkalık geldi ki yüzü dağılıverecek sanki. Barış mı? Westling bir ağaç gibi hareketsiz duruyor. Yüzünü çevirip de bizden tarafa döndüğü zaman evine varıncaya kadar yola devam edecekmiş gibi bir hali var. Heyecandan gelen şaşkınlığımız arasında sessizliğin birden sona erdiğini pek fark etmedik. Yaylım ateşleri yine kulakları sağır ediyor. Uzaklardan duyulan bir makineli tüfek ağaç kakan ağzı gibi taklaklarına çoktan başladı. Ölümün tanış gürültülerini yeniden duymak hepimizi yatıştırıyor. Hatta keyiflendiriyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 10.